Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarımızdan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bu kutlu, bu mutlu günlerde sizlerle beraber olmanın biz de mutluluğunu, saadetini, neşesini yaşıyoruz. Öncelikle hepinizin bayramını tebrik ediyoruz. Nice böyle bayramlara sevdiklerinizle, sağlıkla, afiyetle, esenlikle ulaşmanızı diliyoruz. Evet, bayramlar sürur günleri eski tabirle, neşe günleri, eğlence günleri. Ne kadar insanın sıkıntısı olsa, şartlar ne kadar ağır olsa, senede iki kere böyle insanı bir miktar bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan kurtaran sayılı günler. İnsan kendini öylesine şartlıyor ki neşelenelim, eğlenelim diye hakikaten dertlerini, sıkıntılarını unutuyor. Hakikaten bu günlerde bir keramet var. Bakıyorsunuz en sıkıntılı olanlar bile bu günlerde gülüyorlar, seviniyorlar. Tabii sıkıntı, keder, hastalık, dert, bela insanlardan eksik olmaz. Her zaman her birimize bir sıkıntı muhakkak gelir. Dertsiz insan dünyada tarih boyunca gelmemiş. Öyleyse yapacak şey nedir? Dertleri arkadaş bilmektir. Ölene kadar bunlar bizden eksik olmayacak. İnşallah hiç kimsenin başına sıkıntı gelmez ama bunları arkadaş bilmek, fazla önemsememek. Hayat son derece kısa. Başa gelen sıkıntılara fazla ciddiye almamak, hayatı kare kare yaşamak lazım. İnsana unutmak nimeti verilmiş. Unutmak nimeti öyle bir nimet ki, düşünün her gün bindiğimiz dolmuştaki kişileri, alışveriş yaptığımız insanları her gün hatırlasak zihnimiz ne hale gelir? İşte bunun gibi çektiğimiz sıkıntıları, dertleri de unutuyoruz. Bu da bizim için büyük bir nimet. Eğer her hatırladığımızda devamlı onun acısını, sıkıntısını yaşasak çok yaşanılmaz, çok katlanılmaz olurdu hakikaten. İşte bu günlerin o bakımdan da bir ehemmiyeti var. İnsan sevdikleriyle bir araya geliyor. Zaten manasında, muhtevasında neşe var, sürur var. Sevdikleriyle insan bir araya geldi mi de ne gam dünyada, sıkıntıda da olsa, dertte de olsa, belada da olsa insan ferahlıyor. Onun için bu sayılı bayram günlerine minnettarız. Evet, sayılı bayram günleri, 3 gün Ramazan bayramı ve 4 gün Kurban Bayramı hakikaten tarih boyu sosyal hayatımızda çok renkli yanları olan günlerdir. Herkesin hatıralarında böyle sağlam yerler tutmuşlardır. Öyle ki televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde herkesin bayram hatıraları diye efendim kucak dolusu hatıra dinliyoruz. Ve kıyamete kadar da böyle devam eder, öyle veya böyle. Ne kadar tatsızlaşırsa tatsızlaşsın bayram merasimleri, yine herkesin bir kucak hatırası olacak. Bu bayramlar bu şekilde kutlandığı müddetçe. Ama tabii eskilerin bayramları biraz daha renkliydi. Biraz daha hareketliydi. O zamanın şartlarının gereği. Onun için onların anlatacak çok şeyi var. Bizim daha az. Belki bizim çocuklarımızın çok daha az ama muhakkak nesilden nesile bu hatıralar nakledile gelecek. Ramazan bayramı kısa, kısa ama Ramazan bayramının önünde bir 30 günlük, bir aylık bir Ramazan ayı var. Bu Ramazan ayının o kadar çok merasimi, şimdiki tabirle o kadar çok ritüeli var ki anlatacak çok şey var. Efendim o orucun tutuluşu, ona bağlı namazlar, teravih namazları, cami ziyaretleri, türbe ziyaretleri, iftar sofraları, sahur yemekleri, davulcular, efendim temcit okumalar, mukabeleler, hırkayı şerif ziyaretleri, efendim ayrıca eğlence yerleri, eski direkler arası, hokkabazlar, orta oyunları, meddahlar, karagözler, bayram yerleri, efendim luna parklar, pek çok anlatacak şey, seyyar satıcılar, bayramlık elbiseler, ayakkabısıyla yatanlar. Onun için bu Ramazan ayı 30 gün, 3 günde Ramazan bayramı ekleniyor. Bu 33 günün tabii anlatacak çok şeyi var. Ama Kurban Bayramı da bunların yanında belki kısa kalıyor ama orada da mühim bir iş var. Kurban adını zaten vermiş. İd-i Adha derler Araplar. Adha kurban demek. Udhiye. Kurban bayramı. Kurban, evet, Allah'a yakınlık hasıl eden ibadetlerin hepsine söyleniyor. Ama kurban dedim, herkesin anladığı bir şey var. Kurban bayramında kesilen hayvan ne gibi? Sünnet gibi. Sünnet Hazreti Peygamber'in yolu demek. Ama malum erkek çocuklarının başına gelen o hadiseye de sünnet deniyor. Aslında onun adı hitandır. Sünneti hitan. Ama sünnet dediğiniz zaman herkes anlar. Sünnet düğünü, sünnetini yaptırdık, sünnet oldu dediğiniz zaman kurban da öyle olmuş. Ve seneler boyu böyle devam ede gitmiş. Ta Hazreti İbrahim'e kadar uzanan bir adet. Bakın iki örnek verdiğimiz iki şey birbiriyle bu yönden paralel. Sünnet olmakta Hazreti İbrahim'den bize gelen bir gelenek. Kurban kesmek de öyle. Hadiseyi hepimiz biliyoruz. Hazreti İbrahim malum peygamberlerin büyüklerinden, ileri yaşında kendisine bir çocuğu olacağı müjdeleniyor. Sara isminde bir hanımı var. Çocuğu olmuyor. Daha sonra hanımı ona Hacer isminde bir ikinci hanım getiriyor. Hanımlar duymasın ama işte Sara validemiz kocasını bu Hacer ismindeki hanımla evlendiriyor. Çocuğu olsun maksadıyla. İleri yaşında Hazreti İbrahim'in bir oğlu olacağı müjdeleniyor. Ve bu çocuk dünyaya geliyor. Hazreti İbrahim o kadar şaşırıyor ki, ya Rabbi ben yaşlıyım, bu yaşımda benim çocuğum olur mu diye soruyor. Evet, Hazreti İsmail dünyaya geliyor. Hazreti İsmail düşünebiliyor musunuz? 90-100 yaşındaki bir babanın, yıllarca çocuk olma hasretiyle yanan bir babanın bir çocuğu olmuş. Bu çocuğa ne kadar alaka gösterilir, ne kadar muhabbet gösterilir? İsmail de sevimli mi, sevimli, güzel mi, güzel? İstikbalin peygamberlerinden. Bu aşırı alaka gayretullah'a dokunuyor. Allah istiyor ki sadece kalp kendisiyle meşgul olsun ve Hazreti İbrahim ağır mı ağır bir imtihan geçiriyor. Kendisine oğlunu kurban etmesi rüyada vahyolunuyor. İlk rüyayı gördüğü gün terviye günüdür. Terviye rivayetten gelir. Yani bir şüphe var. Hakikaten doğru mu gördüm, doğru mu tabir ettim gibi. Ertesi günü aynı rüyayı tekrar görüyor. Görünce arefe, bildi manasına arefe günü oluyor. Arefe Arapça bildi demek. Ertesi günü Kurban Bayramı'nın sabahı çocuğu alıyor ve Allah'ın emrine imtisalen, kurban etme emrine imtisalen götürüyor. Malum bugünkü Mina'da hacıların Mekke'de kurban kestikleri o küçük nahiyede, köyde, şimdi Mekke'yle bitişmiştir, gidenler görür. Orada oğlunu kurban etmeye davranıyor. Fakat imtihanı kazanıyor. Şeytan bu arada annesini de, çocuğu da, Hazreti İbrahim'i de bu yoldan vazgeçirmeye çalışıyor. Fakat muvaffak olamıyor. Neticede üçü de imtihanı kazanıyorlar ve artık İsmail'in kurban edilmesine gerek kalmıyor. Bunun üzerine malum bir kınalı koç gönderiliyor. Efendim İsmail'in yerine kurban etmek üzere. İsmail kurtuluyor. İyi ki de kurtuluyor. Hazreti Peygamber onun soyundan geliyor çünkü. Onun için Hazreti Peygamber ben iki kurbanlığın soyundanım diyor. Birisi Hazreti İsmail'i kastediyor. Aynı hadise Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'ın da başına gelmiştir. Evet, bu adet o zamandan bu zamanaki yaklaşık 2000-3000 senedir devam ediyor. Bütün dinlerde kurban etme var. Bütün mabetlerde, eski mabetler bulunuyor malum arkeolojik kazılar neticesinde. Bu mabetlerin hepsinde sunak denilen bir yer var. Mezbaha, yani kurban kesilen yer. O dine mensup olanların kurban kestikleri yer. Bu din ister tek tanrılı bir din olsun, ister semavi bir din olsun, ister çok tanrılı bir din olsun, politeist bir din olsun fark etmiyor. Putperest de olsalar kurban adeti Hazreti İbrahim'den bu yana gelmiş. Meşhur Karum mağazası var mesela Ankara'da. İşte o Karum ne demek? Karum sunak demek. Kurban kesilen yer. Allah'tan ki eskiden insanları kurban ediyordu. Bazı cahil cühela geri kalmış iptidai kavimler. Allah'tan ki semavi dinlerde insan kurbanı diye bir şey yok. Hayvan kurban ediliyor. O adet o zamandan bu zamana devam etmiş. Evet, koç kesiliyor ve bize miras kalıyor. Tabii ille koç kesmek lazım değil, sığır da kesiliyor. Evet, bu geçenlerde bizim radyoda dini suallere cevap veren bir Osman Hoca var. Ona sordular. Bu Hazreti İbrahim'e nazil olan, indirilen koçu kestiler ya, onun etini kim yedi diye soru sordular. Osman Hoca da dedi ya, böyle şeyler dinin aslından değildir. Böyle şeylerle uğraşmaya gerek yok. Daha faydalı şeylerle uğraşmak lazımdır dedi. Doğru söyledi. Ama ben de ya hakikaten dedim, kim yedi? Merak ettim ben de. Araştırdım. Bu araştırmanın neticesini bu mikrofonlardan sizlere arz edeyim. Bu hayvanın, bu mübarek koçun, kınalı koçun ciğerlerini kavurup Hazreti İbrahim ve ailesi yiyor. Etini ise fakirlere dağıtıyorlar. Şimdi pek çok zengin Müslümanın yaptığı gibi hayvanın bir kısmını eve ayırıp diğer kısmını fakirlere, konuya, komşuya dağıtıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altındaki canlı beraberliğimiz devam ediyor. Evet, kim ne derse desin. Herkes, imkanı olanlar kurbanlarını kesti, çoluk çocuğuna yedirdi. Bir sene boyu et görmeyenlerin yüzü güldü. Konu komşuya dağıttılar, bu geleneği boş bırakmadılar, devam ettirdiler. Ta Hazreti İbrahim'den bu zamana gelen gelenek. Tabii her şey usulüne uygun olması lazım. Yani hayvan keseceğiz diye eziyet etmek zaten olmaz. Kimse bunu tasvip etmez. Hayvanların zaten kitaplarda bildirilmiş kurban kesme adabı. Gözlerini bağlamak, onlara eziyet etmemek. Hatta kurbanın temiz olması, efendim Anadolu'da kurbanı yıkarlar. Efendim tüylerini kınalarlar. Eğer davar ise, yani koyun keçi cinsinden ise. Mal ise gene çok yani süslerler. Kurban bayağı bir merasim idi eskiden. Ve o hayvanı incitmeden ona sanki evin hatırlı bir misafiri muamelesi yaparlardı. Hayvan da böyle olunca eskiden fazla kaçmazdı. Günümüzde hayvan kaçma maceraları çok oldu. Bakıyorsunuz bir boğa kurtulmuş sahiplerinin elinden. Efendim böyle İspanyol kasabalarındaki o belli festivallerde boğaları bırakırlar. Onlar da önlerinden koşarlar. Sanki onun gibi bir şey. Hayvana bir tür eziyet. Fakat kurban kaçması da aslında adet. Malum Hazreti İbrahim'e nazil olan koç bile kaçmış. Birkaç kere o da bir adet olmuş. Rivayete göre öyle derler. Netice itibariyle herkes kurbanlarını kesti. Yağmur ahır bitti. Teşrik günleri devam ediyor. Anadolu'da bayram bitecek. 4 gün malum. 4. günde bayram bitiyor. Fakat Anadolu'da bir adet vardır. Özellikle Ramazan bayramı için. Vaka deliye her gün bayram demişler. O hiçbir şey umur etmez. Her gün eğlencelidir. Efendim onun için kötülük yapmadığımız her gün aslında bizim için bayram. Kimseyi kırmadığımız, incitmediğimiz, hata işlemediğimiz günler bizim için aslında bayram. Sevinilecek günler. Onun, o bakımdan belki kabul edilir. Ama Anadolu'da şöyle bir adet vardır. Ramazan bayramı 3 gün. 70 gün sonra, 2 ay 10 gün sonra malum. Arada Ramazan bayramı Şevval'in biridir. Şevval ayı, Zilkade ayı ve Zilhicce ayının 10'unda bayram. Ne etti? 60-70 gün. 2 ay 10 gün. Fark var iki bayram arasında. Anadolu'da bu iki bayram arasını birleştirir kadınlar özellikle. Mesela Ramazan bayramı geçeli 10 gün 15 gün olmuş. Nereye gidiyorsunuz? Filancalara bayram tebriğine gidiyoruz derler. Yani 3 gün bayramda bitmemiş ziyaretler, hele ki kadınların ziyaretleri malum okkalı olur. 70 gün devam eder sevgili dinleyiciler. İki bayramın arası böyle full ziyarette devam eder. Artık kurban bayramı gelip de nihayete erince bu bayram günleri de biter. Vaka kurban bayramından sonra Ramazan bayramına kadar da iki bayram arasıdır ama o iki bayram arası sayılmıyor. Malum bir inanış vardır halk arasında, pek dinde yeri olmayan ama halkın benimsediği bir inanış, iki bayram arası nikah olmaz diye. Onun için Ramazan bayramından önce gidin belediyelerden kayıt için gün almaya, bu mümkün değil, sıra gelmez. Ramazan bayramından kurban bayramına kadar ise her istediğiniz gün alabilirsiniz. Tenha mı tenhadır. Hiç öyle dinle diyanetten alakası olmayanlar bile bakarsanız bu geleneğe uyar. Gelenekler biraz daha kuvvetli oluyor maalesef. İşte kurban bayramından sonra da tabii iki bayram arası oluyor. Kurban bayramı geçti, Ramazan bayramına kadar malum 300 güne yakın bir zaman var. O da iki bayram arası ama onu pek iki bayram arası millet saymıyor. İki bayram arası dedim, Ramazan bayramıyla kurban bayramını kabul ediyorlar. Evet, Ramazan bayramının alameti farikası adına da yansıdığı gibi şeker, tatlı. Şeker yenir, çeşit çeşit şekerler. Efendim tatlılar, eski adetler vardı. Bayram tatlısı baklavadır. Bayramda baklava yapılır umumiyetle ve gelene gidene dağıtılır. Her tatlının bir özel günü vardır. Mesela helva ne tatlısıdır? Ölü tatlısıdır. Ölü olduğu zaman yapılır. Hurma ne tatlı? Lokma ne tatlısıdır? Kandil tatlısıdır. Kandillerde lokma yapılır. Güllaş ne tatlısıdır? Ramazan tatlısıdır. Ramazan ayında çok tercihan yapılır. Baklava da bayram tatlısıdır sevgili dinleyiciler. Umumiyette bayramda baklava yapılır. Düğünlerde de baklava yapılır. Eskiden zerde yapılırdı. Aşure gününün tatlısı nedir? Malum aşure. İşte bayram tatlısı da baklava. Cevizlisi, fıstıklısı, efendim kaymaklısı, çeşit çeşit baklavalar, ev baklavaları. Günler öncesinden kadınlar otururlar. Efendim tepsi tepsi baklava yaparlar. Eskiden bu kadar şeker yaygın değil, olsa da pek kıymete almazlar tatlı varken, herkese tatlı ikram edilecek. Hatta bazı şarklı evlerde bir de ayrıca aşure yaparlar bayram münasebetiyle. Ve bunun yanında bazı evlerde, o gene şark evlerinde keşkek yaparlar. Keşkek malum tavuk etinin efendim ve yarmanın çok böyle ciddi uğraşılarla yapılan bir yemek. Herise derler, keşkek derler. Çok kalorili, kuvvetli ve çok lezzetli bir yemek. Bunu da ikram ederler her gelene ve yenir de. Evet, bunlar şimdi unutuldu ama gene tatlı verenler var. Tatlı vermeyenler bile bu adeti tesiden şeker veriyorlar. Ne biçim şekerler? Eskiden lokumlar, akideler, badem ezmeleri, şimdi onun yerini çikolatalar, maddenler aldı. Gelenekler de tabii değişiyor. Zaman değiştikçe efendim hükümler de değişiyor, gelenekler de değişiyor. Gayet de normal. Efendim, Kurban Bayramı'nda bunlara ilaveten tabii kurban eti. İlk gün kurban kesilecek. Bazıları ikinci gün tenha olsun diye kurbanı keserler. İlk olarak kurbanın neresi yenir malum? Adeten ciğerleri kavrulur, yenir. İşte Hazreti İbrahim'in sünnetine ittibaen ciğerleri yenir. Ondan sonra et parçalanır. O gün zaten o evde kurban kesme, et parçalama günüdür. Satırlar, efendim dehreler, tahta sofralar ortaya çıkartılır. Her evde bunlar vardır. Bıçaklıklar, çeşit çeşit bıçaklar, soyma bıçağı, kesme bıçağı, bileği, nacak, efendim dehre, hepsi hazır ve nazır. Kurban eti parçalanır, efendim taksim edilir güzelce. Adeten üçe taksim edilir. Edilmese de olur ama adeten edilir. Üçte biri eve ayrılır. Üçte biri konu komşuya, üçte biri fakir fukaraya dağıtılır. Kurban bayramının en ehemmiyetli özelliği işte bu kurban etidir. Kavurmadan yenir. Ondan sonra artık bayram boyu gelene gidene şeker bayramındaki tatlı gibi efendim et kavurmaları ikram edilir. Kurban bayramının bayramlığı, kurban bayramlığı işte bu kavurmalardan belli olur. Aç olsun olmasın, yemek saati olsun olmasın, her gelene bir miktar kavurma ikram etmek adettir. Bu bayramın şanındandır.
Yeah.
Evet, şu anda TGRT FM'in frekansındasınız. İstanbul stüdyolarından canlı olarak sizlere aktardığımız Çınaraltı programı devam ediyor. Evet, Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı'ndan farkı kurban eti adından da anlaşılacağı gibi. Onun dışındaki hususiyetleri Kurban Bayramı'yla efendim Ramazan Bayramı'nın, Şeker Bayramı'nın aynı. Nedir bu hususiyetler? Öncelikle bayram bir sene boyunca birbirinden uzak kalmış hısımı, akrabayı, konuyu, komşuyu, eşe dostu birbirine bağlıyor. Eski ev gezmeleri, eski ziyaretler fazla kalmadı. Telefon çıktı. Hele şimdi cep telefonları var, mesajlar var, mailler var. İnsanlar birbirleriyle daha kolay haberleşiyor ama bu haberleşmeler pek birebir olmuyor. Birebir yüz yüze görüşmenin tesiri bambaşka. İşte çok şükür ki bayramlar bunu sağlıyor. Herkes de bunu fırsat biliyor. Ziyaretler de kısa. Ziyaretin hayırlısı kısa olanıdır. Hayru ziyareti aksaruha demişler. Bu bayram ziyaretlerini hala devam ettiriyorlar. Yağmur, kar, çamur ne olursa olsun bakıyorsunuz duraklar, efendim dolmuş duraklara, otobüsler insan dolu. Yollar, araba dolu. Herkes birbirini ziyaret etmeye çalışıyor. 40 kişiden birisi Hızır, 40 geceden birisi Kadir demişler. Kimin kime yaptığı iyilikle kazanacağı bilinmez. Bunlar bir fırsat tabii bayramlar. Bu bakımdan da Kurban Bayramı'nın diğer bayramlarda, özellikle Şeker Bayramı'nda olduğu gibi müşterek hususiyeti var. Tabii televizyonlarda da görüyorsunuz bu bayram çocuk yuvalarına gidiyorlar. Özellikle yetiştirme yurduna. Oradaki çocukların halini yansıtıyorlar. Tabii onlar mahzunlar bayramlarda. Herkes anasının, babasının, ailesinin yanındayken onlar yapayalnızlar. Tabii böyleleri de var. Bunlar da toplum, cemiyetin sıkıntıları tabii. Bunları da gözden ırak etmemek lazım. Bu mesajı herkese veriyorlar. Ve yaşlılar. Tabii yaşlılara müteveccih bir program yapıldığı zaman da Darül Cezaevi veya huzur evine gidiliyor. Evet. Bu da başka bir sıkıntı. Yaşlıların huzur evinde olması. Evet. Normali ne olmalı? Normali kimsesiz çocukları efendim eskiden olsa ne yaparlardı? Büyük büyük evler, zenginler yanlarına alırlardı. Ya evlatlık yaparlardı ya besleme yaparlardı. Can diyeceksiniz ki şimdi besleme niye olsun? Hiç değilse bir sıcak yuva. Yani anne baba olmasa bile anne baba yerinde insanlar daha sağlıklı, daha normal bir hayat. Bu yok şimdi çocuklar yetiştirme yurtlarında. Bundan daha acısı yaşlılar. Yaşlılar evlere sığmadı. Huzur evlerine, darül cezaevlere gittiler. Kimsesi olmayanları anladık da. Kimsesi olmayanlar bile eskiden evinde oturur, konu komşuna bakardı. Yine böyleleri var çok şükür. Çünkü hep menfi şeyi söyleyip de müspet şeyi söylememek de bizim hoşumuza gitmiyor. Yani battık bittik mahvolduk şöyle zaman kötü gençler şöyle kötü ihtiyarlar böyle bilmem ne. Öyle ama iyileri de var. Her zaman iyiler de var kötüler de var. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. İnsanlığın başlangıcından beri devam ettiği gibi. Onun için hep kötüleri ön plana çıkartmamalı. İyiler insana örnek olmalı. İyi insanlar da var, iyi hareketler de var. Bunları gündeme getirmek lazım. Müspet düşünmek, olumlu düşünmek lazım. İyimser, nikbin olmak lazım. Hakikaten böyleleri de var ama öbür türlü de var. Yani yaşlılara yakışan yer çocuklarıyla, torunlarıyla, gelinleriyle, damatlarıyla aynı evi paylaşmaktır. Bunun ne ehemmiyeti var? Şimdi yakın günlerde, önümüzdeki günlerde ne zaman bilmiyorum yaşlıları koruma haftası var. Bir şeyin tabii kıymeti azalınca, kıymeti bilinmeyince bunu tekrar eski kıymetini kazandırmak için günler, haftalar yapılıyor. Anneler günü, babalar günü. Annelerin kıymeti olmadığı yerlerde anneler günü. Babaların kıymeti olmadığı babalar günü. Bunlar tabii gayet tabii tezahürler. Yaşlılara kıymet verilmediği zamanda da tabii yaşlılar günü oluyor. Yaşlıları bir hafta olsun hatırlayalım. Onların dertleriyle, meseleleriyle hemhal olalım. Ama yaşlılar günü garip. Yaşlılar evin baş tacı. Bir evde yaşlının varlığı o ev için bereket. O ev için büyük bir iftar vesilesi, büyük bir üstünlük vesilesi. İhtiyar görmüş. Eskiden böyle ağzı laf yapan, tecrübeli, kültürlü, girdiği mecliste aranan adamlara bu yaşlı görmüş derlerdi. Ninesini görmüş, dedesini görmüş, babaannesini görmüş, anneannesini görmüş bir evde. Onları dinlemiş. Onların tecrübelerini öğrenmiş. Onların kazandıkları kültür birikimini o da almış bedavadan. Hem de onların gönlünü yapmış, kazanmış. Ahlaki vasıflar kazanmış. İçtimai vasıflar kazanmış. Yaşlarla iyi geçirmenin ne faydaları var? Geçen Larry King var. CNN'in meşhur program yapımcılarından. O Larry King'in hatıralarında okudum. O bütün talk show yaptığı ünlülerinle ilgili hatıralarını yazmış. Filanca çok heyecanlıdır. Filanca çok güzel konuşur. Filanca pek iyi konuşmaz ama şunları vurgular gibisinden. Orada bir pasaj dikkatimi çekti. Orada diyordu ki Larry King, en sevdiğim konuşmacılardan birisi New York Belediye Başkanı Mario Podunodur diyor. Soyadından da anlayacağınız, isminden de anlayacağınız gibi İtalyan asıllı bir kimse bu. Mario Poduno, Cenovalı. New York Belediye Başkanı. Hala başkan mı bilmiyorum ama yakın zamanda New York Belediye Başkanıydı. Ama diyor Larry King, bu Mario Poduno çok hoş sohbet, çok ağzının içine baktıran birisidir. Ama diyor bunun bir de oğlu var. Andrew Poduno. Onun artık ismi Amerikanlaşmış İngilizce ismi. Andrea falan değil, Andrew. Ama soyadı Poduno. Yine o Genova ailesinin ismi. Peki Andrew ne yapıyor? Andrew 33 yaşında. Hukukçu ve Başkan Clinton'ın danışmanlarından, müşavirlerinden. Malum müşavir bir idareci için çok önemli. Danışmak bizim geleneğimizde olan bir şey zaten. Avrupalılar da bizim geleneklerimizin iyi taraflarını onlar almışlar, kötü taraflarını bize bırakmışlar. İyilerini tatbik ediyorlar. Tatbik ettikleri ölçüde de muvaffak oluyorlar tabii. Hayırlı işi kim yaparsa yapsın muvaffak olur. Hangi işte kullanırsa kullansın iyi vasıtayı neticede muvaffak olur. Evet, bu Clinton'ın müşavirlerinden bu Andrew Poduno 33 yaşında. Şimdi Larry King anlatıyor bunları. Ama diyor bu Andrew Poduno 33 yaşında olmasına rağmen hukukçular da biraz zevzek olurlar. Pek öyle hoş sohbet olmazlar laf aramızda. Ama bu Andrew Poduno'nun biraz farkı var. Ağzına baktırıyor diyor Larry King. Hukukçu 33 yaşında ama ağzına baktırıyor. En hoşuma giden misafirlerden birisi o. Bir gün bunu babasına sordum diyor. Dedim ki Mario Poduno'ya, Sayın Başkan dedim diyor. Siz çok hoş sohbet bir insansınız. Sizden çok zevk alıyorum. Ama bu sizin mahdumunuz Andrew da çok hoş sohbet bir çocuk. Neden bu kadar güzel konuşuyor? Şimdi hukukçular için söylediğim sözlerden belki bazı dinleyicimiz rencide olmuşlardır. Bu mikrofonlarda konuşan da ailesi de hukukçudur. Onun için biz biraz kendimizi tenkit edelim dedik ama lafın sözü başkalarına gittiyse, bir sürçülisan ettikse affola, sözümüzü geri alıyoruz. Neyse, bu hukukçuları övecek bir program da yaparız. Bir program boyunca ondan da illallah edersiniz. Neyse, şimdi o işi ortasında bırakalım. Diyor ki Andrew niçin bu kadar hoş sohbet diyor Larry King. Babası da diyor ki Andrew hoş sohbettir. Çünkü Andrew'un bir vasfı var. Bizim evde, biz Cenovalı bir aileyiz diyor. Bizim evde babam, annem, kayınpederim, kayınvalidem bu yaşlılarla beraber yaşardık. Andrew küçükken bunların hepsini gördü. Bugün hala bunlardan bir iki tanesi hayatta. Bu insanlar 20. yüzyılın başlarını müşahede etmiş kimselerdi. Elektriğin olmadığı, suyun evlerde olmadığı, otomobilin olmadığı, tayyarenin, uçağın olmadığı zamanları müşahede etmiş, yaşamış kimselerdi. Andrew evde bunları sevdi. Bunlarla beraber büyüdü. Bunları dinledi. Dinleyen güzel konuşur. Dinlemesini bilen konuşmasını da iyi bilir. Andrew dinlemesini iyi bildiği için konuşması da iyidir diyor. Bunları, tecrübelerini dinlemiş, hatıralarını dinlemiş. Aynı şeyleri tekrar tekrar anlattıkları halde siz bunu bana daha önce anlatmıştınız dememiş. Sabırla dinlemiş ve kazanmış. Hele Amerika'da düşünün, böyle pek fazla kimseye nasip olmayan bir mazhariyettir bu. Zaten İtalyan oldukları için böyle. Amerikalı olsalardı Anglo-Sakson aslından onların anneleri babaları ya ayrı bir evde veya huzur evinde olurdu. Senede bir kereye görürler ya görmezlerdi. Ama bu İtalyan aslı ne kadar olsa Akdeniz halkı, anne baba beraber. İşte Enduro'nun o hoş sohbetliği buradan geliyor diyor. Şimdi tabii bu dinlemesini bilmenin, konuşmasını da bilmenin bir ön şartı olduğu delil olarak getirilmiş ama bizim işimize de yarıyor. Yani yaşlıların bir evde olmasının getirdiği hayırlar, getirdiği avantajlar. İşte bugün de öyledir. Neden öyledir? Yaşlılar neden evin gülüdür, neden evin bereketidir? Bir kere yaşlı demek çok tecrübesi olan kimse demektir. Ne kadar dolu dolu yaşamamış olsa bile, ne kadar saftirik olsa bile muhakkak onun bir tecrübesi vardır. 60, 70, 80 yaşına gelmiş insanın bir hayat tecrübesi var. Onu sırf onu dinlemek insana yeter. Bunun annesinden, babasından, dedelerinden dinledikleri var. İşte bu kültür aktarmasına sebebiyet veriyor. Kültür nesilden nesile böyle aktarılıyor. Eskiler o hikayeleri, masalları, aile tarihlerini hep böyle aktarırlardı. Yaşlılar konuşmaya başladığı zaman benim dedem rahmetli şöyle yaparmış dediği zaman bir bakardınız ki o anlattığı dede bundan 200, 300, 400 sene önce yaşamış bir dede. Neden bugün yaşamış gibi anlatıyor? O dedesinden dinlemiş, ninesinden dinlemiş. Onlar da ninelerinden dinlemiş. Maalesef anne babanın iş yükünün çokluğundan çocuklara fazla bir şey veremiyorlar. Ama dedeler, nineler öyle değil. Onlar evde boşlar. İşte bu bilgilerini, görgülerini, tecrübelerini torunlarına aktarıyorlar. Torunlar beleşten dünya kadar şey öğreniyorlar. Aile içi eğitim. Anne baba ne olacak? Anne baba da yaşlandığı zaman torunlarına anlatacaklar. Yani bu dededen toruna geçiyor, nineden toruna geçiyor. Bilemiyorum. Bizler dede nine gördük ama bizden sonrakiler, dede nine görmeyenler, çekirdek aile denilen anne babayla yaşayanlar, bilmiyorum torunlarına ne anlatacaklar. Orası hakikaten merak konusu. Çünkü kendileri nine, dede görmediler. Onları dinlemediler. Dede nine görmeyen torunlarına ne anlatır? Orası hakikaten merak konusu. Evet, ihtiyarların böyle bir fonksiyonu var. Ne kadar ihtiyarın hayatı zor olsa da, eve ne kadar ağırlık verse de, kulağı duymasa da, gözü görmese de, biraz çocuklaşsalar da, onun da ayrı bir tadı, ayrı bir lezzeti var. Şunu unutmamalı, hepimiz bir gün yaşlanacağız Allah ömür verirse, onların mevkiine geleceğiz. O zaman biz de eğer hüsnü muamele görmek, iyi muamele görmek istiyorsak, onlara yaptığımız muamelelerin de iyi olması lazım. Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına demişler. Meşhur hikayedir. Adamın bir tanesi babasını sofraya oturtmazmış, elleri titriyor diye. Ocağın kenarında yemek yemesini istermiş. Ona tahta, kaşık tahta kap vermiş, orada yediriyor. Bakmış küçük oğlu, evin oğlu, o da bir gün ahşapla tahtayla oynaşıyor. Ne oluyor, ne yapıyorsun oğlum demiş. Baba demiş, kaşık yapıyorum demiş. Niçin demiş? Sen de demiş yaşlandığın zaman sen de ben demiş bu ocağın önünde yemek yedirteceğim. Şimdiden ona hazırlanıyorum. Etme bulma dünyası bu. Yine buna benzer başka hikaye var. Adamın birisi yük oluyor diye babasını götürmüş ormana azıtmaya. Bir küfenin içine koymuş sepetin. Ormanın ıssız bir yerine bırakmış. Dönüşte çocuğu demiş ki yanında gelmiş. Babacığım demiş, o küfeyi demiş niye almadık demiş. Niye oğlum demiş. Sen de demiş yaşlandığın zaman ben de seni o küfeyle ormana götürüp azıtacağım. Yani etme bulma dünyası. Belki insan şimdi bunları düşünmüyor ama hepimiz yaşlanacağız. Yani onlar da vaktiyle genç idiler. Onlar da güçlü kuvvetliydiler. Kimseye muhtaç değildiler belki ama şimdi muhtaç oldular. Dünyanın düzeni böyle kurulmuş. Gençler ihtiyarlara hizmet ederler. İhtiyarlar tecrübelerini, bilgilerini, kültürlerini gençlere aktarırlar. Gayet güzel bir alışveriştir. Her iki taraf da bu alışverişte karlıdır. Beldenin birinde kıtlık olmuş sevgili dinleyiciler. Hem de ne kıtlık. Yiyecek hiçbir şey bulamamışlar. Perişan olmuşlar. Onun üzerine o beldenin hükümdarı bir karar almış. Demiş ki yapacak başka bir şey yok. İhtiyarlar, zahiremiz çok az. Halkımızın ancak bir bölümüne yeter. İhtiyarlar yaşadıkları kadar yaşadılar. Onları ifna etmeye, öldürmeye mecburuz. Ta ki zahiremiz, stoklarımız ancak bizim hayatımızı devam ettirsin. Herkes kendi anasını, babası, yaşlı evde kimse onları ortadan kaldıracak. Hepsi götürmüşler, bunları bir uçurumdan aşağı atmışlar. Hikaye bu ya. Biraz vahşi oldu ama. Gel zaman git zaman tabii memleket meseleleri konuşuluyor. Sarayda hükümdar yanında meşveret meclisi kuruyor. O da genç. Bir meseleler hakkında herkesin görüşünü alıyor. İşlerinden bir tanesi, saray görevlilerinden bir tanesinin bildirmiş olduğu görüş her zaman isabetli oluyor. Eğer o görüşü uygularlarsa selamete varıyorlar. Uygulamazlarsa felaket. Hiçbiri de onun gibi böyle parlak düşünceler bulamıyorlar. Hükümdar bir gün soruyor. Diyor ki yahu diyor, sen de bizim akranımız birisisin diyor. Ben bu istişare yaptığım zaman diyor, bakıyorum diyor, senin istişarelerin hiç kimsenin istişaresine benzemiyor. Bambaşka çözüm yolları getiriyorsun. Bunun sırrı nedir diyor. Adam söylemek istemiyor. Çok ısrarlı hükümdar. Efendim bir şey yapmayacağınıza söz verirseniz ben diyor bunun sırrını söylerim. Söyle oğlum diyor. Hükümdarım diyor. Herkesin anne babasını öldürmesi emri gelince diyor. Ben de babamı diyor öldürmeye kıyamadım diyor. Evde onu sakladım diyor. benim hisseme düşenin yarısını ona verdim diyor. Şimdi ben bir müşkülümüz olduğu zaman, siz bana bir şey istişare ettiğiniz zaman giderim babama sorarım. Babam tabii yaşlı, tecrübeli, onu bana söylediğini size aktarırım. Tabi o yaşlı olduğu için, tecrübeli olduğu için, daha bilgili olduğu için benim size söylediğim görüşler, beyan ettiğim görüşler daha isabetli oluyor. Herhalde bundandır diyor. İşte artık hükümdar da ihtiyarlara kıymet vermenin ehemmiyetini anlıyor ama iş işten geçtikten sonra. Evet, gençler ön plana çıkmalı. Gençler hep ön planda olmalı ama ihtiyarları unutmamalı. Unutmayalım ki emeklilik ancak iş göremez hale gelince söz konusudur. Herkesin her yaşta yapabileceği işler vardır. İhtiyarlar yerini bilmeli, gençler yerini bilmeli. Aktif işleri gençler yapmalı. Efendim, fikir üreten, tecrübe gerektiren işleri ihtiyarlara bırakmalı. Yani bir nevi ihtiyarlar müşavirlik hizmetleri yapmalı. Nihai kararları vermeli. Gençler ise daha aktif, daha pratik işlerde görev yapmalı. İşte bu hikaye de bize ihtiyarların insan hayatındaki ehemmiyetini anlatıyor. Tecrübe konuşuyor demişler ya. Evet, bu ihtiyarlar bize çocukluğumuzda masallar anlatan, çocukluk hatıralarını anlatan, başlarından geçen olayları anlatan, nasıl evlenmiş, nasıl mektebe gitmiş, annesi babası nasılmış, nasıl bir evde oturmuşlar, bulundukları şehir, köy, kasaba her neyse nasılmış, o zaman nelere binilirmiş, neler yenir, neler içilirmiş, nasıl elbiseler giyilirmiş, nasıl haberleşilirmiş, gezmeye nasıl gidilirmiş, insanlar birbirleriyle nasıl görüşürlermiş, nasıl konuşurlarmış, neler anlatırlarmış, hangi aletleri kullanırlarmış, neleri okurlarmış, neleri dinlerlermiş, hep bunları anlatırlar. Bunlar birinci el kaynaklardır ve öyle tarih kitaplarında yazmazlar. Sosyal tarih diye şimdi enstitüler kurdular, işte bunları araştırıyorlar. Bunlar kitaplarda yazmıyor. Bunlar insanların hafızalarında, hatırlarında. Bu bilgilerin de gün ışığına çıkması anlatmayla. Anlatmada nasıl olacak? Konferans verecek halleri yok bunların. Bunlar torunlarına anlatacaklar. Torunlar bunları kapacak. Bir de defalarca anlatırlar, malum ihtiyarların huyudur. Bir şeyi daha önce de anlattığını unutarak defalarca aynı teferruatıyla sanki ilk defa anlatıyormuş gibi anlatır. Sabırsız insanlar, ya dede, nine, ben bunu daha önce senden dinledim, yeter artık derler. Halbuki böyle dememeli. Bir şeyi iyi yapmak çok yapmakla olur. Bir şeyi ezberlemek çok dinlemekle olur. Ne kadar çok anlatılırsa o kadar çok hafızada kalır. Fena mı? Hem de yani hatırı var koskoca ninenin, dedenin. Defalarca anlatsın, ne zararı var? Maksat muhabbet olsun, onların gönülleri olsun. Ne kadar çok anlatırlarsa anlatsınlar. İşte bunları dinleyenler kazanıyorlar. Bugün anlatacakları çok şeyler var. Aile tarihinden tutun da sosyal tarihe kadar neler neler anlatıyorlar. Evinde yaşlı görmeyen insan belli oluyor. Yazık, dede görmemiş, nine görmemiş. Eskiler öyle derdi. Ben bir şey bilmem evladım, dede görmedim, nine görmedim derlerdi. Demek ki dede nine görmemek eskiden büyük bir musibetmiş, dezavantajmış. Avantaj olduğunu şimdi Avrupalılar, Amerikalılar anladılar. Onlar çok kıymet veriyorlar ihtiyarlara. Baksanıza ihtiyarları, yaşlıları koruma haftası kurmuşlar. Haftalarca, günlerce bunu kutluyorlar. Evet, kıymetini bilen demek ki bir şeyin, onun nimetlerine de kavuşuyor.
içinde sağınan yar olmayınca neleyim köşkü, neleyim sarayı, içinde sağınan yar olmayınca.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altında canlı beraberliğimiz devam ediyor. İhtiyarlara kıyak geçtik bu hafta, geçmeye de devam ediyoruz. İhtiyarların tecrübelerine, bilgilerine hürmet etmeli, bunlardan istifade etmesini bilmek lazım. Onun için de işte nineler, dedeler evde olmalı dedik. Belki gelinler, damatlar bize kızacaklar ama biz bir eve sığmıyoruz, bir de ihtiyar kahrı mı çekeceğiz diye. Aslında kahrı değil, faydası var. Gelinler kaynanaları pek istemiyorlar ama çocuklar olduğu zaman altını bezlemesini bilmiyorlar. Bir doğrusu pilav pişirmesini bilmiyorlar. Kaynanaları evde olsa veya anneleri evde olsa çocuğa bakmasını da bilir, pilavı yapmasını da bilir. Gelinine yardım da eder. Koca işten geç geldiği zaman gelinine yarenlik de eder, ahbaplık da eder. Elbet bir faydası olur. Ama tabii bir nasip kıymet bilinmeyince tabii eksik mahrum kalınır. İngiltere'de ihtiyar kahveleri var. Parayla gidiyorsunuz, orada ihtiyarlar size konuşuyorlar, tecrübelerini anlatıyorlar, hayattan hatıralarını anlatıyorlar. Para veriyorsunuz, para karşılığı. Meslek haline getirmişler. Yani o kadar Avrupalılar, Amerikalılar bu işe muhtaç oldular ki bunu kullanıyorlar. Orson Welles vardı, meşhur artistlerden, Amerikan artistlerinden. Sonra o ölümüne yakın bir meşhur bir şarkı söyledi. O şarkı çok popüler oldu bundan 8-10 sene önce. I know what is it to be young diye başlıyordu. Ben genç olmanın ne olduğunu bilirim ama siz ihtiyarlığın ne demek olduğunu bilmezsiniz. Yani sizin geçtiğiniz yollardan ben dönüyorum demeye getirdi. Yani bana bunlar sökmez gibisinden. Onun için ihtiyarların kıymetini bilen kazanıyor sevgili dinleyiciler. Ne kadar bilinirse o kadar kıymeti efendim insan menfaatlenir. Fakat tabii bazıları da ihtiyarlığı kabul etmez. O onun bileceği iş. Yaşını başını almış adama sormuşlar ya, ihtiyarlığa yanaşmayan bir adammış. Saçın neden ağrıdı demişler. Nezleden demiş. Belin neden iki kat demişler. Gezmeden demiş. Dizlerin neden titriyor demişler. Çizmeden demiş. Evet. İhtiyarların da ihtiyarlığa yanaşması lazım. Vaktiyle bir Turhan Paşa vardı sevgili dinleyiciler. Antalya mutasarrıfı idi. Mutasarrıf, vilayet ile kaza arasında bir yerleşim birimi idi. Onun başkanına da mutasarrıf denirdi. Bu Turhan Paşa da Antalya mutasarrıfıymış. Bir gün avda gezerken kendisine çantacılık eden yaşlı fakat çok dinç, anlayışlı bir köylüye rastlamış. Ondan hasbihal ediyormuş. Sormuş, baba demiş, kaç yaşındasın demiş. 70'i geçtik paşam demiş. Şimdi paşa deyince böyle aksakallı bir adam anlamayın. Eskiden paşa genç de olabilirdi. Turan Paşa'ya 70'i geçtik demiş. O da maşallahın var demiş. Ağzında demiş çürük dişin yok demiş. Hem de demiş benden demiş daha sağlamsın demiş. Bak demiş ben adam akıllı yoruldum demiş. Ayakta duramıyorum. Sen daha gezmezmiş gibisin demiş. Sonra da demiş ben senin yarı yaşında sayılırım buna rağmen böyle demiş. Böyle takdirle gıptayla köylünün yüzüne bakmış. Köylü demiş ki öyle ama demiş kulak asma paşam demiş. Böyle halinden memnun değilmişcesine. Paşa tabii bu köylünün verdiği cevap biraz müpem, biraz üstü kapalı. Acayip bulmuş. Neden demiş sen halinden memnun değilsin demiş. Köylü demiş ki paşam demiş ben sana bir hikaye anlatayım demiş. Bir kartalla demiş, bir şahin demiş bir yerde buluşmuşlar. Şuradan buradan görüşürlerken kartal şahinle tanıştığından çok memnun olmuş. Bu dostluklarının devam etmesini söylemiş. Ertesi gün şahin evine yemeğe davet etmiş. Şahin kartala evinin nerede olduğunu sormuş. Kartal işte demiş şu karşıki Uludağ'ın tepesinde bu inin içinde demiş. Neyse ertesi günü şahin o muayyen vakitte sözleştikleri vakitte kartalın inine gelmiş. Kartal karşılamış bunu. İnin bir köşesine atılmış bir leş parçasına doğru gitmişler. Buyurun demiş yemek yiyelim demiş. Şahin böyle karanlık yerde, havasız yerde, berbat bir halde kokan leşi görünce bir iki sahte gaga vurmuş. Ondan sonra kenara çekilmiş. Benim demiş iştahsızlığım var demiş. Kusura bakma demiş. Fazla yiyemeyeceğim demiş. Biraz hoşbaş etmişler. Şahin müsaade istemiş. Ertesi günü de sen de bize gel demiş. Şahin kartala veya atmacaya veya akbabaya neyse ama akbaba değil. Atmaca veya kartala neyse. Kartal da buna memnun olmuş. Geleyim ama demiş senin evin nerede demiş. Şahin de böyle denizin kenarında ulu bir çınarı göstermiş. İşte demiş şu çınarın üstünde demiş. Neyse ertesi günü kartal uçarak gelmiş. Çınarın üzerinde buluşmuşlar. Kartal Şahin'e demiş ki ne kadar demiş havadar yerde oturuyorsun demiş. Evini demiş pek beğendim. Ama demiş aklımda kaldığına göre demiş sen beni yemeğe davet etmiştin demiş. Yani yemek nerede demeye getirmiş. Şahin demiş ki acıktıysan hemen demiş. Yıldırım gibi uçmuş oradan bir keklik yakalamış kartalın önüne koymuş. Tabii kartal atmaca neyse akbaba ilk defa tadıyor bu leziz şeyi. Hayretle yemiş. Şahin bir daha süzülmüş bir bıldırcın getirmiş onu da misafirin önüne koymuş. Pike denize dalmış bir balık yakalamış. Son iki tane turaç kuşu getirmiş neyse yemeğe ilave etmiş. Kartal şaşırmış. Şahin kardeş demiş vallahi demiş bu verdiğin ziyafet demiş buna hayran oldum demiş. Bana demiş hiç bilmediğim tatmadığım şeyleri yedirdin demiş. Tanımadığım şeyleri tattırdın demiş. Dünyada demiş neler varmış da ben bilmezmişim demiş. Esef etmiş yani böyle yaşadığına. Şahin kardeş demiş sen kaç sene yaşarsın demiş. 70 sene yaşarım demiş. Şahin de kartala sormuş peki kartal sen kaç sene yaşarsın? 300 sene yaşarım demiş. Gördün mü demiş Şahin. Bu kadar demiş güzel şeyleri yiyorsun, yiyorum bu kadar güzel şeyleri görüyorum ama ben 70 seneden fazla yaşamıyorum demiş. Bak demiş sen demiş 300 sene yaşıyorsun demiş. Ona gıptayla bakmış tabii. Kartal demiş ki hiç üzülme demiş. Benim gibi demiş karanlık izbe bir yerde leş yiyerek 300 sene yaşamaktansa demiş. Senin gibi böyle tertemiz havada bu şekilde yaşaman demiş. Benim 300 senelik hayatıma 1000 defa daha tercih edilir demiş. İşte ihtiyar hikayeyi burada bitirdikten sonra paşam demiş böyle mahrumiyet içinde demiş böyle 80-100 sene yaşamaktansa sizin gibi demiş 30 sene yaşamayı 1000 defa tercih ederiz demiş. Bu da bir bakış açısı tabii. Evet, ihtiyarların kendine mahsus halleri var sevgili dinleyiciler. Öncelikle kulakları duymaz olur. Fakat onlar kulaklarının duymadığını kabul etmezler. İşlerine geldi mi kulakları duyar, işlerine geldi mi kulakları duymaz. Ben bizim büyük anneyi doktora götürdüğümde kulaklarım duymuyor dedi. Doktor gelinin var mı diye sordu. Var dedi. İyi ya teyzeciğim dedi. Kulağın duyup da ne yapacaksın işte dedi. Gelin dırdırını dinlemezsin dedi. Fakat bizim büyük anne ısrarla efendim kulağının tedavi edilmesini istiyordu. Yaşlılık deyince de kızıyordu. Ben daha gençliğimde de iyiydim, şimdi de iyiyim, bunun yaşlılıkla alakası yok, bu işte şundan oldu, bundan oldu diye pek sağlığı kendine yaklaştırmazdı. Onun bir bahanesini bulurdu. Evet, tabii bu kulakları duymayınca ihtiyarların yanlarında konuşulan her şeyi duymak isterler. Duyamadıkları zaman sıkıntı çekerler. Bazı şeyleri de yanlış anlarlar. Siz bayram haftası dersiniz, o mangal tahtası anlar. En yapılacak en iyi şey, yüksünmeden, efendim zahmeti göze alarak orada konuşulan her şeyi onun anlayacağı şekilde özet olarak ona söylemek. O zaman ihtiyarların keyfine diyecek olmaz. Sizden iyi torun, gelin, neyse evlat olmaz. Bu çok mühimdir. İhtiyarın birisi böyle yanında konuşulanlar kendisine anlatılmadığı zaman, ah benim bir kiracım vardı, sağsa Allah selamet versin, öldüyse nur içinde yatsın güzide, o kadar iyi bir insandı ki der. Şimdi gerisini getirecek. Neden iyi insandı? Bir kaynanası vardı. Sağır mı sağır. Hiç kulağı duymaz. Benim gibi değil. Ne konuşsalar oturur, onu ilgilendirsin ilgilendirmesin. Tek tek kaynanasına anlatırdı. Ben öyle gelin görmedim. Allah ona selamet versin derdi. Yani bu şu demekti. Siz de konuştuklarınızı tek tek bana anlatın. Şimdi tabii konuşulanlar ihtiyarları anlatmanın da riskosu var. Anlarlar, anlamazlar, hoşlanırlar, hoşlanmazlar, tafsilat isterler. Orada konuşulan tanımadıkları şahısları sorarlar. O kim? Niye öyle demiş? Ne zaman edecek? İşin bir de bu mecraya sürüklenmesi var. Ama siz olun. Bu tehlikeyi göze alın. Kestirmeden ne konuşuyorsanız güzelce ihtiyarlara anlatın. Siz de ihtiyarlar da böylece selamete varırsınız. Evet, kulaklar duymaz olur, ihtiyarlığın şanı. Gözler görmez olur. Efendim çeşit çeşit gözlükler alınır. Kara sular inmemişse katarak ameliyatları olunur. Defalarca dürbün gibi, şişe camı gibi gözlükler takılır. Efendim etrafta olanlar bitenler görülmeye çalışılır. Vaktiyle kadının bir tanesine demişler ki, ya gözde de iyi görmüyormuş yaşlı kadın, herhalde evlenmeye kalktı. Bak demişler, şu kulenin oraya demişler bir iğne koyduk. Eğer demiş o iğneyi görebilirsen seni evlendireceğiz demişler. Kadıncağızın gözlerini falan gördüğü yok ama Arnavutmuş da ignete vida, kulete ne vida demiş. İğneyi görüyorum ama kule nerede, kule? Adam annesinin kıymetini bilirmiş. Annesi yaşlanmış, sırtına almış annesini, hacca götürüyormuş. Yolda bir adam rastlamış. Aksakallı, yaşlı başlı, kelli ferli bir adam. Oğlum hayırdır demiş. Demiş, amcacım demiş. Annemin benim üzerinde çok hakkı vardır. Şimdi yaşlandı. Ben anneme hakkını bir nebze olsun ödemek için onu sırtımda hacca götürüyorum demiş. Adam demiş ki, oğlum demiş, baban hayatta mı, vefat etti demiş, sizlere ömür. Oğlum annenin hakkını ödemek istiyorsan hacca götürecek yerde sen onu evlendir, evlendir demiş. Oğlan demiş ki, ilahi amcacım demiş, sen de amma yaptın demiş. Annem bu yaştan sonra demiş, ne yapsın demiş kocayı. Bunun üzerine kadın oğlanı dürtmüş. Hey hey demiş, oğlum demiş, sen demiş terbiyesizlik etme, edepsizlik etme. Aksakallı adamdan, amcandan daha mı iyi bileceksin demiş. Evet, ihtiyarların böylesi de var. Kulakları duymaz, gözleri görmez ama merak tam yerindedir. Hemen her şeyi merak ederler. Kim geldi? Kapıyı kim çaldı? Telefondaki kim? Üstünüzdeki elbiseyi kim aldı? Nereden aldınız? Kaça aldınız? Zihinleri de aslında berraktır. Kafalarını pek fazla şeye meşgul etmedikleri için bu gibi şeyleri, teferruatı çok hatırlarlar. Önemli şeyleri unuturlar. Fakat çocuklukları tam bir berraklıkla gözlerinin önündedir. Böyle en ufak bir teferruatı kaçırmadan gençliklerini, çocuklarını anlatırlar. Belki sizin kim olduğunuzu tanımazlar ama hayatlarına ait en ufak teferruatı hatırlarlar. Efendim eski kıskançlıkları, kavgaları, dövüşler de tabii tekrar gündeme gelir. Sanki bugün olmuş gibi ah onu bana söylemeyecekti, ah onu bana yapmayacaktı derler. Bu da ihtiyarlığın şanından. Bunu da hoş görmekten başka yapacak bir şey yok. Tabii bu merak alınanların fiyatları üzerinde yoğunlaşır. Bunu kaça aldınız, kaça verdiniz gibi. İhtiyarlar da umumiyetle biraz paranın hesabını fazla bilirler. Daha doğrusu Türkiye gibi enflasyonu çok olan memlekette ihtiyarlar paranın kıymetini takip etmekten uzaklardır. Eğer aldığınız hakiki fiyatını söylerseniz ihtiyar kimse artık dedenine krizlere girer. O nasıl söz? Akılları hafsalası almaz. Onun için mesela 1 milyonu aldıysanız 10 bin lira dersiniz. Buna gene hayret eder ama hiç değilse bu hayretin, bu heyecanın derecesini düşürmüş olursunuz. Hele bu ihtiyarla çarşıya giderseniz, mesela kumaş alacaksınız değil mi? Kumaşı beğenir, fiyatını sorar. Ne kadar oğlum bu kumaşın metresi der. Adam da işte der ki 5 milyon teyzecim. Ne? 5 milyon mu? 50 bin lira verelim der. Yahu 5 milyon lira, 50 bin lira nere? İşte ihtiyarın bakış açısı. Ama onları da hoş görmek lazım. Türkiye gibi birkaç senede fiyatların %100, %200 katlandığı bir memlekette onlar da paranın hesabını şaşırmaları gayet tabii. Evet, ihtiyarlar böyle sevgili dinleyiciler. Tanımama, bazen kıskançlık, küçük bir çocuğu kıskanma, gelini kıskanma, damadı kıskanma, bunlar mümkün. Veya evdeki başka bir yaşlıyı kıskanma, bunlar mümkün. Bu işin sonu başı gibi. Çocuk doğuyor, büyüyor, yetişkin oluyor, ihtiyar oluyor. İhtiyar oluyor ama aslında bir bakıma da çocuklaşıyor, hassaslaşıyor. Evin eşyasının değişmesinden rahatsız oluyor, odasının değişmesinden rahatsız oluyor. Kendisine yapılan iyilikleri, ihsanları bazen kabul etmek istemiyor. Tabir caizse şımarıyor. Fakat işte hep bunlar ihtiyarlığın şanından. Kim bilir biz onların yaşına geldi mi nasıl olacağız? İşte bunlar hep hoş görülecek şeyler. He de geç derdi benim dayım. Evet de geç. Kalbi kırılmasın, incimesin. Sen gene bildiğini oku. Onlarla iddialaşmanın, sürtüşmenin hiçbir manası yok tabii ki.
Onca tutup el içi gözürenler, zahme çekip tünerle bindirenler, Gonca tutup el için üzürenler. Köylüm gülür, elim gülür, gülür gözler civan, çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Köylüm gülür, elim gülür, gülür gözler civan, çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Her yan gül çiçek, gül çiçek, elvan gül çiçek, gül çiçek. Köylüm gülür, elim gülür, gülür gözler civan, çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Köylüm gülür, elim gülür, gülür gözler civan, çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür, gülür.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı beraberliğimiz devam ediyor. İhtiyarlardan açıldı mevzu, ihtiyarlardan devam ediyor. İhtiyarlarla da bitireceğiz herhalde. Aklıma geldi, sağırlıktan bahsettik de ihtiyarların sağırlığından vaktiyle köylü ihtiyarlamış, kulakları ağır işitmeye başlamış. Ya demiş, bu merkebe ne oldu anlamıyorum demiş ya. Evvelleri anırırdı demiş, şimdi yalnız ağzını açıyor demiş. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'de son yıllarda çok değişiklikler oldu. Özellikle 20. asır tabi her yerde olduğu gibi Türkiye'de de çok şeyleri değiştirdi. Biz şimdi gençlikle orta yaşlık arasında olan bir nesiliz. Tek tük bizim dedemiz, ninemiz, akranı ihtiyarlardan kaldı. Tek tük onlarda. 80'i devirmiş kimseler yani. Bunların, düşünün, 80 yaşında bir kimse demek, 1920'lerin başında, 1910'ların sonunda doğmuş kimse demek. Böyle bir kimsenin yaşadığı şeylere bakın siz. Neler neler var. Hele daha yaşlıysa. Bizim gördüğümüz ihtiyarlar bir kere 1. Dünya Savaşı'ndan önce doğmuş. Hatta ben 1890'larda dünyaya gelmiş ihtiyarlara yetiştim. Yaşasalar şimdi 100'ün üzerinde kimselere yetiştim. Düşünebiliyor musunuz? Çocukluğundan 4-5 yaşından itibaren hayatını anlatmaya başlasa bir asrı geçmiş bir sosyal tarih önümüze seriliveriyor. Neler görmemiş ki onlar? Tele Türkiye'de ne olaylar olmamış ki? Kaç padişah görmüşler, kaç reis-i cumhur görmüşler? Hepsi bundan hayatından deveran etmiş. Malum 1. Dünya Savaşı'nı yaşamışlar. Büyük felaketler görmüşler. Doğu vilayetlerimiz işgal edilmiş. Ora halkı memleketlerini bırakmışlar. Ekinlerini diz boyu sapsarı dağ biçmeden bırakmışlar. Bostanlarını, bağlarını bozmadan bırakmışlar. Hayvanlarını başıboş bırakmışlar. Ahırların kapısını açarak eşyalarını kitlemişler. Kapkacaklarını, bakır kapkacaklarını toprağa gömmüşler. En kıymetli, en hafif eşyalarını alarak yollara çıkmışlar. Vatanlarını bırakmışlar. Az bir iş değil. Düşünün, çocukluğunuzda hatırladığınız en mühim hadise, düşman önünden vatanınızı, efendim, evinizi, barkınızı, hayvanlarınızı, her şeyinizi bırakıp başka bilmediğiniz meçhul memleketlere gitmektir. Hem de trenden, tayyareyle, otobüste değil, yürüyerek. Küçük çocukların hatıralarını düşünün siz. Bu olayları yaşamış insanları. Ve başka memlekete gelmişler. Bambaşka örfü, bambaşka şivesi, bambaşka hayatı olan yerler. Burada onların kiracısı olmuşlar. O insanlarla kaynaşmışlar. Onlar onlara ilginç gelmiş, onlar onlara ilginç gelmiş. Birbirlerinin örf adetini hayretle seyretmişler. Yıllar geçmiş, bunlar memleketlerine dönmüşler. Batı, arkasından Batı vilayetlerinde yaşayanlar için ilginç hadiseler, Yunan işgali. Yunanların yaptıkları şehirlerin birer ikişer yanışı, daha sonra Yunanların dönüşü. Ondan sonra sosyal hayatımızdaki pek çok değişiklikler, inkılaplar. Arkasından teknik hayattaki inkılaplar. Tayyarenin gelişi, telgraf, telefon, bunların hep evlere gelişi. Soba mesela. Sobayı şimdi pek çok kimse demode bir keşif olarak görür ama vaktiyle öyle değildi. Soba keşfedildiği zaman ben büyükannemden dinlemiştim. Demişler ki bu sobayı kim bulduysa, Müslüman ise Allah cennet alada yer versin. Gavur ise Allah iman nasip etsin diye dua etmişler. Soba o kadar büyük bir keşif. Ocaklarla, mangallarla ısınılan bir zamanda, büyük büyük evlerde ve kışın da şiddetli olduğu zamanlarda ne büyük bir keşif. Düşünün hayatta yaptığı inkılabı bu sobaların. Efendim buna münasip pek çok şey. Semaver vaktiyle keşfedildiği zaman kim bilir ne kadar hayatta değişiklikler yaptı. Elektrik diye bir şeyin olacağı millet için çok muhaldi. Trenler, bir anda bir yere gidivermek, telefonlar, bunlar hepsi çok ilginç şeylerdi. Bu hızlı değişimi işte bu insanlar yaşadılar. Düşünün bunların bir kere iki nesil gördüler, iki devir gördüler. Saltanat devri, cumhuriyet devri. Bunların kazandıkları bilgiler, kazandıkları tecrübe hiç parayla ölçülmez. Parayla ölçülmez. Bunlar tabii adet olmadığı için hatıralarında yazmadılar. Hep bu şifahi bilgiler nesilden nesile aktarıldı. Şimdi bunlardan çok az kaldı. Pek çok kimse bana soruyor, ben soyumu, sülalemi araştırmak istiyorum. Dedelerim nereden gelmiş? Bunların arkasına düşeceğim. Yeni mi aklına geldi diyorum. Bunun için birinci yol ailenin yaşlılarını konuşturmaktır. Ailenizde en yaşlı kim var diyorum. Tabii dedeler medeler gitmiş. Bizim arkadaşın yeni aklı başına gelmiş. Ailede en yaşlı babası var. Babasının da bir şeyden haberi yok. Deden yine dinlemiş olsaydı aile yaşlılarını epey bir bilgi alırdı. Dedeyi dinlemek ne kazandırır? O da dedesinden anlatır. İşte size beş kuşak hemen. Beş kuşağı bir de biraz uyanık birisi onu da babasından bahseder. Eğer gördü ve duyduysa bunları yaşar. Bir de harp görmüş nesiller vardı sevgili dinleyiciler. Bu harp görmüş nesiller Cihan Harbi'ni yaşamış. Galicia'da, Kafkasya'da, Yemen'de kalmış. Esir düşmüş. Bilmediği, duymadığı, görmediği memleketlere gitmiş. Kafkasya'da esir düşmüşse Sibirya'da. Yemen'de esir düşmüşse Hindistan'da. Bağdat'ta esir düşmüşse Mısır'da esir kamplarında kalmış. Bir sene, iki sene. Orada çok çeşitli milletlerden esirlerle beraber olmuş. Onları görmüş. Arkasından kaçmış. Esir kampından kaçış hatıraları. Amerikalılar duysalar birkaç tane film çıkartırlar bundan. Hatta dizi filmler yaparlar, haftalarca oynar. Ne hatıralar. Memleketine gelmiş. Memleketine gelmiş ki memleket yanmış, yıkılmış. Çoluğu çocuğu muhacir olmuş. Aylarca senelerce onları aramış. Belki bulmuş, belki bulamamış. Bulamayınca yeniden evlenmiş, yeni bir hayat kurmuş. Seneler sonra eski ailesi ortaya çıkmış. Roman gibi hayatlar yani. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar çok sıradan insanlar halbuki bunlar. Esnaf, çiftçi, köylü. Belki okur yazar bile değil. Ama o anlattıkları, yaşadıkları o kadar dolu dolu yaşamışlar ki şimdi belki hepimizin toplamı kadar o zaman bir insan hayat yaşamış. Bu yaşadıkları hayat tabii, bu yaşadıkları hayat onları çok irfan sahibi yapmış. Bu tecrübeleri bizlere aktarıyorlar. Bu az bir şey değil. İşte İngilizlerin para vererek konuştukları ilk diyarlar bizim düne kadar evlerimizde, barklarımızda, kahvelerimizde, camilerimizdeydiler. Konu komşumuz idiler. Yaşlıların kıymetini bilenler, onların hürmetini gözetenler, onların kaprislerine tabiri caizse çocukluklarını sabredenler çok kazandılar. Onların çok atımlık barutları var. Neler neler duydular. Şimdi nostalji moda oldu hele hele. Eskilerden anlatanlar bit pazarında nur yağıyor. Onlar da yolu işte o ihtiyarlardan geçiyordu. İhtiyarlar bu aile tarihiyle, sosyal tarihle pek çok renkli hatırayı naklettiler. İşte onların kıymeti buradan geliyor. Bunları görenlerin bahtiyarlıkları da buradan geliyor. Biraz evvel dedik ya, işte Mario Podino'nun oğlu Andrew Podino buradan kazanmış. New York Belediye Başkanı'nın oğlu. Hakikaten ihtiyar görmek, yaşlı görmek, hele bir de ondan konuşmak çok kıymetli. Vaktiyle Kazakistan'dan talebeler geldi de işlerinde bir tanesine çok hürmet ediyorlardı. O onların sanki müftüsü gibiydi. Dini mevzularda en önce onun yüzüne bakıyorlardı. Neredeyse onların dini işler müşaviriydi. Merak ettik, neden acaba dedik bu çocuğa bu kadar hürmet ediyorlar? Bu çocuk acaba Suriye'de mi okudu, bir alimden ders mi gördü? Yoksa bir evliya mıdır diye merak ettik. Sonra öğrendik ki o çocuk namaz kılan birini görmüş. Evde babaannesi varmış. Namaz kılan birini görmek o çocuğu o kafile içinde en dindar konuma getiriyordu. Dini bir mesele oldu, herkes onun yüzüne bakıyordu. Çocuğun yegane meziyeti bu mevzuda namaz kılan birini görmüş olmaktı. Düşünün, görmüş olmak bile insana bulunduğu cemiyette neler katıyor. Ya tatbik eden, ya dinleyen, ya sohbet eden, kucağa kucak bilgileri devşiren. Bu uyanıklar onun mükafatını da gördüler tabii.
Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün, ihtiyar oldum bugün. Geçti sevdalarla saçlarımla bir karar oldum bugün, bir karar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün, tacidar oldum bugün.
Evet, geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün dedi. Evet, ne güzel ömrünü sevdalarla, sevgiyle, muhabbetle geçirip de ihtiyar olanlara. Evet, sevgili dinleyiciler, bu hafta Çınaraltı için ayrılan süre bu kadar. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.